barbar, kendisi barbar. Şen şakrak, her şey var. Barbar barlar, barbar barlar. Şen şakrak, her şey var. Adı barbar, kendisi barbar. Şen şakrak, her şey var. Barbar barlar, barbar barlar. Şen şakrak, her şey var. Şakrak, her şey var. Barbar barlar, barbar barlar. Şen şakrak, her şey var. Barbar barbar barbar. Adı barbar, kendisi barbar. Şen şakrak, her şey var.
Herkese merhaba. Radyo Run On Air'de. Ben Oğuzhan Akay.
Ben Ege Şakrak.
Tekrar sizlerle birlikteyiz bir hafta aradan sonra. Barbarlar geldi. Ne için geldi?
Çok önemli. Gündemi belirleyen.
Gündemimiz var.
Avrupa'yı ilgilendiren, hatta Avustralya'nın bile yer aldığı.
Ama bizi şu anda çok fazla ilgilendirmeyen.
Hatta uzun zamandan beri yok olduğumuz.
Yok olduğumuz.
Belki 10 sene.
Belki 10 sene oldu mu?
Evet. Hı? Evet oldu.
Vay anasını ya. Bu müziği duyduğunuz anda bakalım hatırlayabilecek misiniz?
Kimler hatırlayabilir vereyim. Acaba? Kimler hatırlayabilir?
Evet, yaşı 20'nin altında olanların hatırlayamayacağı bir şey. Çoban Yıldızı, Melih Kibar'ın bestesi. Bunu duyduğumuz anda televizyon başına kilitlenirdi bütün Türkiye.
Ne güzel.
Dikkat! Eurovision başlıyor. Fonu alalım.
Evet.
Müziği. Sen hatırlıyorsundur herhalde. 20'nin altında olmasına göre.
Hatırlıyorum ben de, evet. Türkiye ilk yayına girerken, değil mi, programın başında?
Tabii TRT'de. Bu büyük bir böyle orkestrayla, senfonik olarak çalardı. Melih Kibar'ın hatta Türkiye'deki ev sahipliği yaptığı dönemde orkestranın başında olduğunu ve onu idare ettiğini hatırlıyorum hayal meyal. Güzeldi. Şimdi bugün Barbar'da Eurovision'a değineceğiz.
Evet.
Epey sonra. Niye sakladık bugüne? Çünkü bugünlerde, hatta bir iki gün sonra Radyo Run On Air'in, Run Limited'in yapımcılığıyla Süheyli Atay'ın yönetmenliğinde,
evet,
YouTube'da bir Eurovision belgeseli başlıyor. Ve
evet,
bunu da Ege Şakrak sunuyor. Ege Şakrak programın sunucusu, aynı zamanda röportajları yapan,
evet,
kişi olarak yer alıyorsun.
Evet.
10 bölüm değil mi?
10 bölüm.
Şimdi ayrıntılara geçeceğiz seninle.
Evet. Cem Özbatur, Deniz Atay, Fatih Melek, Süheyl Atay dediğin gibi ben, 5 kişiyle çok güzel bir belgesel hazırladık. İnşallah buluşacak yakın zamanda.
Aşağı yukarı süreleri ne kadar her bölümün? Görüntülü tabii bunlar.
Böyle 40-45 dakika gibi galiba. Yani değişiyor tabii, çünkü röportaj süreleri, konuşacağımız şeyler, değindiğimiz şeyler, her bir yıl farklı şey olmuş. O yıllar içerisinde olan olaylar da etkilemiş. Ya da TRT ile o dönemin şarkıcısının, şarkıcılarının ya da ilişkisi, yaşananlar, hepsi çok etkilediği için aslında çok değişken oluyor bazen zamanlar birbiriyle.
Epeydir de gündemden kalktı.
Evet, evet, maalesef.
Bu yakınlarda tekrar Avrupa'da yapılacak herhalde, değil mi?
Tabii.
Eurovision.
Mayıs ortası gibi. Geçen sene Ukrayna kazanmıştı ama biliyorsun,
evet, ama Ukrayna'da yapılamayacağı için
İngiltere'de yapılıyor.
İngiltere ev sahipliği yapıyor. Nerede, hangi şehirde yapılıyor? Londra'da mı?
Herhalde orada yapılır.
orada bir müzikolde yapılacaktır. Genelde çünkü büyük izleyici topluluğunun geldiği, katıldığı ve Avrupa'nın aynı anda izlediği esasında evrensel
evet.
bir yayın. Belki de televizyonculuk tarihinin tüm ülkeleri içine alan
evet.
Avrupa ülkelerini, Avrupa Yayın Birliği'ne üye televizyonların da dahil olduğu bir ortak yayın.
Ortak yayın evet. Yani, aynı anda değil mi? Birçok
aynı
ülkede.
Aynı anda düşünsene milyarlarca insan, milyarlarca olmasa bile belki bir milyara yakın insan aynı anda televizyon başına kilitleniyor ve Eurovision'u izliyor.
Çok güzel.
Yani bu insanlığın esasında işte hep kardeşliğinden, bir arada yaşamasından, farksızlığından, ülke, sınıf, ırk, din, dil ayrımı olmamasından söz ediyoruz ya.
Hı hı.
Bir yandan buna da hizmet eden,
tabii,
halkları buluşturan bir program.
Her ülkenin kendi müziğini ortaya koyduğu, aslında sadece dediğin gibi müzik değil, kültürünü, dansını, duygulanma biçimini, bunu sahneye yansıtmanı,
tabii,
hepsini
tabii,
ortaya
tabii.
koyduğu, senin de söylediğin gibi. Çok önemli bir yarışma. Hı-hı. Aynı zamanda bu yarışmadan çıkan dünyada birçok isim de var.
Benim hatırladığım mesela sevdiğimiz ve seninle geçen programlarda konuştuğumuz Maneskin mesela.
Evet.
Bunun örneklerinden biri.
Hem de çok yeni daha.
Bu çok yeni.
Evet.
En eskilerden de Abba diyebiliriz. Aynı anda
evet,
söyledik.
Evet.
Evet, şimdi gelelim senin Eurovision'a önce bir şeyini söyleyelim. Hani kim
yıllarını,
kazandı?
Kim?
Ne oldu? 1975 yılı değil
evet.
mi?
Evet. Biz ben şöyle programlarımızı tanıtalım kısa kısa.
Hadi.
10 bölüm demiştik.
10 bölüm.
İlk bölüm 3 yılı içeriyor. 1973, 1974 ve 1975.
75.
Evet. Hı hı. Buradan başlamamızın sebebi 1973 yılında Anne Mary David biliyorsun Tutere Conetra şarkısıyla hem Avrupa'da hem de Türkiye'de çok popüler olmuş.
Tutena.
Evet.
Tutene Conetra.
Evet.
Hatırlatmış
oldum. Evet.
Evet.
Sonra şarkıyı hatta Türkçe de söylemiş, Almanca da söylemiş, hı-hı. İngilizce de, aslı Fransızcaydı. Sonrasında şarkıyı Nilüfer söylemiş, ardından da Candan Erçetin söyledi.
Ama gidemedi bildiğim kadarıyla yarışmaya, değil mi? Anmara Davis gitti mi bu parçayla?
Tutene birinci
Conetra.
Oldu, evet.
Birinci oldu mu?
1973 yılında,
hayır, burada
evet.
birinci oldu da Eurovision'da temsil etti mi bizi?
Bizi etmedi.
Etmedi.
Lüksemburg temsilcisi.
Lüksemburg temsilcisi.
Evet.
Ben nedense
oldu.
Onu bizden saydım hep.
Çok, çünkü Türkiye'de çok popüler olmuş. Belki bu yüzdendir.
Çok popüler olduğu için hı-hı. olabilir, evet.
Sonrasında hani Türkiye'de tanınırlık oluyor. Türkiye o yıllarda yarışmaya katılmıyor. 1974'te ise ABBA çok ünlü oluyor yine. Türkiye'de de tabii birçok insan dinliyor ve artık Türkiye'nin de katılacağı yıllar yaklaşıyor. 1975 yılında Türkiye ilk defa Semiha Yankı ile birlikte Seninle Bir Dakika isimli şarkıyla Eurovision'a katılıyor.
Seninle buluşmamız. Hadi devam ettir. Bir dakikada geçti.
Programda bakarsın artık belgeselde. bu şarkıyı hani derece anlamda çok yüksek alamasa da Türkiye'den çok çok seven, yine Avrupa'da çok sevenler varmış. Zaten Fatih Melek de bundan bahsetti. O yüzden aslında insanlar için böyle manevi bir yeri var bu şarkının. O yıllarda çocuk olanlar olsun, genç olanlar olsun.
Semiha Yankı da çok genç bir yaşta
çok,
değil mi o dönemde?
17,
17
falan
yaşı falan.
Yaşında,
evet,
evet.
evet.
Ondan sonra bu ilk bölüm bu şekilde 3 programdan oluşuyor. Türkiye'nin ilk defa katıldığını da anlatıyoruz, bir giriş yapıyoruz.
Bu girişi yapıyorsun, bir konuk var mı ilk programda?
Yok, yorumlarımız
sadece genel
olacak.
Tanıtım.
Evet, tanıtım.
Sen varsın.
Ben varım, Deniz var.
Fatih Melek var.
Evet.
Tamam.
Görünmeyen ekibimiz de tabii ki Cem Özbatur ve Süheyl Atay. Onlar da bizi yönlendirdiler bu
Fatih
aşamada.
Fatih Melek de bu arada Oğuzhan Akay'la Runner'da. Yarın akşam saat 17'de konuğum olacak.
Evet.
Buradan duyurmuş olalım.
bu arada 1986 yılı bizim ikinci programımız olacak. 1986 yılında Türkiye'den Halley katılıyor Eurovision'a. Halley şarkısı.
O dönemde galiba dünyaya bir kuyruklu yıldız yaklaşıyor Halley evet. adı altında değil mi?
Evet. İlhan İrem de bunu çok incelemiş, Rasathane Rasathane ve Halley isimli şarkı da o gece, Eurovision gecesi Norveç'e çok yakın bir şekilde yani geçiyormuş.
Hı hı.
Dünyada en yakın oraya gelmiş galiba. ve buna göre bir şarkı yazmış. Gerçekten araştırarak. Melih Kibar da bestesini yapıyor.
Yine Melih Kibar, evet.
Evet. Clips ve Onlar var. Gür Akat, Emre Tukur, Derya Bozkurt, Levent Yurtseven. Bunlar Clips. Ve Onlar dediğimiz Seden Kutlubay, yani Seden Gürel, Sevingül Bahadır ve Candan Erçetin. Bu şarkı. Evet.
Hatırlattım, sadece çok hatırlatma
güzel
bir
şarkı
babında.
Bu arada.
Evet.
Türkiye'nin tabii o yıllara kadar çok başarılı dereceleri olmadığı için 9. olunca çok büyük bir Türkiye'de tabii tebrik etmişler. Türk halkı çok motive olmuş bundan. Sonrasını tabii belgeselde dinleyeceğiz. Neler olmuş? Röportajımız Gür Akat'la olacak. Gür Akat aslında karakter olarak çok renkli bir karakter.
Hani parçayı çalıyor musunuz peki? Dinleme imkanı var mı?
Biz her yılın birincisine çalıyoruz.
Birincisini çalıyorsunuz,
evet.
Tamam.
Gür Akat da yine herkes tarafından çok sevilen biri ve bence dediğim gibi röportajcılar arasında belki de en renkli karakterlerden biri. Hani böyle bir jüri oluştursan alabileceğin kişi, çünkü çok gerçekten renkli. O yüzden güzel bir röportaj gerçekleştirdik onunla da. Bu arada Norveç'te yapılıyor yarışma. Norveç'in de çok müziğe açık olduğu, çok prova imkanları verdiği, müzik şehri olduğunu, Oslo'nun, Bergen diye bir yer var. Oraları.
Bergen.
Evet, bunlardan bahsettiler.
Tabii bizim o Bergen değil hani.
Evet, şehir olan Bergen.
Evet.
Bu şekildeydi. Daha öncesinde de Gür Akat daha sonrasında da katılıyor ama Türkiye elemelerine katılmış. Asıl dediğim gibi Halley şarkısıyla birlikte Eurovision'da Clips ve Onlar olarak Türkiye'yi temsil ettiler ve 9. oldular. 1990 yılında ise bu 3. programımız, 1990 yılını yaptık. Kim katıldı hatırlıyor musun?
Kim?
Kayahan.
Gerçekten mi?
Evet. Gözlerin Hapsindeyim.
Gözlerinin,
evet,
hapsindeyim.
Evet, o şarkı.
Evet.
Demet Sağroğlu, İskender Paydaş.
İskender Paydaş
tabii.
Yine büyük müzik adamımız.
Röportajımızda İskender Paydaş da oldu.
O üçüncü sene programda İskender Paydaş var.
Evet.
Neler anlattı anımsadığın kadarıyla? İlginç bir anısını anlattı mı?
Çok ilginç yani.
Yani
anıların
çok programdan tiyo vermedi. Hani yine,
evet,
de izlenmesi için bir iki cümleyle bir şey söyleyebiliyor muyuz?
Şöyle söyleyeyim. İskender Paydaş oraya katılana kadar Kayahan'la birlikte bu arada çalışıyor. Çok genç, 20 yaşında falan o yıllarda. Arka planda da yani düzenlemeyi de hep birlikte çalışıyorlar, anlatıyor. Yarışmaya ilk 1988 sonrasında 89 ve 90 yıllarında önelemelere gidiyorlar ve 90 yılındaki seçiliyor. 89 yılında ve Melankoli diye bir şarkıyla katılıyorlar ulusal elemelere, ancak seçilemiyor şarkı. Sonrasında bu Gözlerin Hapsindeyim halktan da oy alıyor, büyük bir oy. Jüri de var ve katılıyorlar.
Halk oylaması yapıyor yani TRT.
Halk oylaması da jüri de var. Hı-hı, o yıllarda jüri öyleymiş. Ulusal elemeler oluyormuş. Bu çok ilginçti. Sonrasını da tabii bahsetsin. Yani kendi zaten müzik adamı olduğu için, çok küçük yaşta da girdiği için böyle uluslararası bir yarışmada hani Türk ekibi nasıl çalışıyordu, Avrupalılar nasıl çalışıyor mesela, bunları çok iyi gözlemlemiş. Ve kendi işin, hı-hı, bu yönü olduğu için bunu anlatıyor. Çok güzel. Akordeon çalmış ve ondan önce de başka enstrümanlar da çalmışlar diğer elemelerde. Mesela bu çok dikkatimi çekti.
İlginç.
Ne kadar
akordeon
yetenekli.
Öyle.
Evet.
Evet.
Gerçekten de güzeldi onunla da röportaj yapmak. Sonrasında program 1991 yılı.
Dördüncü program mı?
Evet. Hı. İki dakika şarkısıyla katılan Can Uğurluer, Reyhan Karaca ve İzel Çeliköz. Röportajımız Can Uğurlu Ergin.
O da iki dakika mı parçanın adı?
Evet.
Yani Semiha Yankır'ın bir dakikasından sonra,
evet,
yıllar sonra iki dakika diye,
evet,
yapmışız. Üç dakika diye bir şey çıkacak
çıkmadı
mı sonra? Ama şey biliyorsun, Eurovision parçalarının formatı 3 dakikayı aşmamak
öyleymiş,
durumunda.
Öyleymiş, evet. O 3 dakikada diyorlar sen sahneye koyabildiğin
yaptın,
maksimumu.
Yaptın yaptın.
Evet, koyacaksın.
Hatta uzun yaptıysan parçayı kısaltmak zorundasın.
Evet, çünkü kural. Kural yani diğer yarışmacılar var. Ülkeler sığmak zorunda. Hı hı. Şarkı Şevket Uğurluer, Aysel Gürel ve Turhan Yükseler tarafından yapılıyor. Aysel Gürel'in de bu çok ilginç. O yıl ulusal elemelerde ilk beşe giren şarkının dördü Aysel Gürel sözleri.
Vay be.
Birinci olan şarkı da 2 dakika. Can Uğurluer aslında Eurovision'dan beri, çocukluğundan beri Eurovision'a girmeyi hayal etmiş. Çünkü hep onları izliyor ya o nesil. Tabii. De o zaman Türkiye'de hani daha çok konuşuluyor Eurovision. Ve o yıllarda da İTÜ'de okuyormuş. İşte babası sakın demiş okulu aksatma ama hani müzikten de tabii ki hayallerini de gerçekleştir demiş ve desteklemiş. Çok güzel anılarını anlattı o dönemde yaşadıklarını.
Söyleyen kimdi 2 dakikayı?
Can Uğurluer, Reyhan Karaca, İzel Çeliköz. Hı hı. Hepsi de çok gençler gerçekten. Yarışma İtalya'da oluyor, Roma'da.
Evet.
Evet. 1997 yılına ait bir program yaptık. 1997 yılı aslında Türkiye için çok farklı bir yıl. Çünkü Eurovision'da Türkiye üçüncülük alıyor. Ve bunu Türkçe bir şarkıyla ve çok fazla bu yani sonraki dönemlerde olan promosyon, tanıtım, desteği gibi bütçelerin
olmadı.
Kıyafetlerini dahi gidip kendileri aldıkları bir şeyde üçüncü oluyorlar. Bence bu çok büyük bir başarı. Şöyle de bir şey eklemek istiyorum.
Zaten, bu beşinci program mı? Evet. Şimdi anlattın. Evet.
Zaten hani herkesin de şöyle bir fikrini almaya çalıştım röportaj yaptığımız kişilerin. Kimleri sevmişler, beğenmişler. Bu Dinle şarkısını çok fazla beğenen var. Gerçekten.
Kimlerle röportaj yaptınız?
Ali Koç'la röportaj yaptık. O grup Etnik'te müzisyen.
Yani Ali Koç'la karıştırmasınlar. Evet. Fenerbahçe Başkanı ve Holding yöneticisi.
Evet. Evet. Bu müzisyen Ali Koç. Şarkıyı söyleyen Şebnem Paker. Hı hı. Şarkının adı Dinle.
Evet.
Ve Ali Koç var. Şarkıyı yapan Levent Çoker. Müzisyenleri saymak istiyorum yeniden. Ali Koç'un abisi var, Ahmet Koç, Eylem Pelit, Süleyman Anlıtemiz grup etniği oluşturuyorlar. Bundan da şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum biraz tanıtım yapmak için. Şarkıyı mı?
Şarkıdan yine böyle 5-10 saniye.
Tamam.
Etnik sazlar var.
Evet.
Fonda. Zaten grup Etnik ve Şebnem Paker.
Evet.
Şarkısı. ...1997 değil
evet.
mi?
Evet.
Evet, bir fikir versin diye dinletmiş olduk. Şöyle evet. Yine fonu alalım müziğimizi.
O kadar dedi hani çok doğal gitmiştik ki kostümü bile 2 gün kala baktık. Hani dedi şarkı sevildi herkes tarafından. Dışarıdan halk gelip açıkmış provalar ve dinliyorlarmış. Kostümler artık demişler ki hani birbirimize uygun bir şey seçelim. Çünkü herkes bavulundan farklı bir şey çıkarmış. Ama dedi ki çok hazırlananlar var dedi. Uzay kostümüyle gelenler oluyor başka kıyafetlerle. Biz dedi çok hazırlıksız öyle bir şey bilmiyoruz falan. Gidip 2 gün kala hepsi birlikte bir alışveriş yapmışlar ve birbirlerine uyumlu tarzda giyinmişler. Bu benim çok dikkatimi çekti. Sonrasında Türkiye'ye geldiklerinde yine tabii bir üçüncülük olduğu için çok büyük dikkat çekmiş. Bundan sonrasında
büyük yankı uyandırmış.
Evet. Bundan sonrasında programda dinleyelim. Bu
bir
çok
de düşünsene
önemli bir başarı,
işte milyara yakın insanın izlediği bir şeyde programda Türkiye üçüncü oluyor.
Evet, çok güzel.
Yani Türkiye için de o dönemde insanların mutlu olduğu
tabii.
Saatler.
Evet, bir de önceden hani çok sonuncu olmak oluyormuş, az puan almak
çok
üzücü.
Çok fazla, 5-6 kez sonunculuk var zaten sanıyorum.
Evet. 2003 yılı.
2003.
Evet. 2003 yılı artık Türkiye'nin uzun süre beklediği ve o zafere ulaştığı yıl.
Evet, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı alması gibi 2000'de.
Onu sen de onu.
2003'te de Sertab.
Sertab Erener artık Eurovision'da birinci oluyor. Ve ilk tek birinciliğimizi de bu şekilde elde ediyoruz.
Evet, programın sonunda dinletiriz.
Tamam.
İsteyenler için ya da dinlemek isteyenler Spotify'dan açıp şu anda bizi dinlerken bir
evet,
yandan Sertab izlerken.
Evet, Sertab Erener'i de dinleyebilirler.
Evet, çalabilirler.
Evet. Sertab Erener tabii çok önemli bir isim. Yani bu işin eğitimini almış. Çok güçlü bir sesi olan. Ve hani gerçekten de birinciliği hak eden ve
parçaya
kazanmış
emek verenler
biri.
Kimler acaba?
Parçaya emek verenler Ozan Çolakoğlu var.
Evet.
Zaten söylediğimde parça evet. Nasıl olduğunu anlıyorsun. Evet. Demir Demirkan'la çalışmışlar başta. Tabii Ozan Çolakoğlu da çok iyi.
Kadro çok sağlam.
Evet. Ve asıl önemli olan burada bir de sahneye koymaktı bu işi. O yıllarda biliyorsun artık şovlar da yavaş yavaş yükselmeye başlamıştı şarkıyla birlikte. Hı-hı. Ve Sertab Erener çok iyi bir arkadaşı olan o yıllarda Viyana'da müzik, şan, oyunculuk ve dans eğitimi veren bir okulda hoca olan Tulu Tırpan'a diyor ki biz sahneye bir şov koyacağız ve sahnede şarkı söyleyebilen, aynı zamanda dans edebilen dansçılara ihtiyacım var. Tabii diyor şey olarak da diyor sahneye de benimle birlikte uyumlu olabilecek, işte fiziksel olarak uyumlu olabilecek, benzer şekilde olabilecek kişilere ihtiyacım var diyor. Tulio Tırpan da arkadaşına yardım ediyor ve işte o yıl Özge Fışkın var sadece Türk olarak sahnede ve 3 tane Avusturyalı öğrenci var. O sarışın olan öğrenciler. Onlar Tulio Tırpan'ın öğrencileri ve o şekilde buluyor, çalışmaya başlıyorlar.
Bir koreografi yapılıyor yani.
Tabii ki çalışıyorlar.
Ve Avrupa birden karşısında o güne kadar koreografi falan yapmayan, işte kıyafetlerde çok tutarlılık göstermeyen,
evet.
Bu işi bir şov haline getirmeyen bir Türkiye'yi görüyorlar. Ve de üstelik İngilizce söylüyor Sertab.
Evet. Bir de tabii çok da güçlü bir ses. Bir de Sertab Erener o yıllara kadar ya zaten çok çok çok ünlü biriydi. Yani ünlü, hani popülerdi de bir de çok iyi müzisyendi. Hani tecrübesi vardı. Eurovizyona çok küçük yaşta çıkmış falan biri değildi. Bu anlamda da bence onun artısı olmuş. Hı-hı. Hani tecrübeli olması. Tabii ama yine de Eurovizyon heyecan işi. Ülkeni temsil ediyorsun. Ne kadar tecrübeli olsan da bir heyecan olur. Ama bu tecrübe de bence çok önemli. Sonrasını dinlesinler çünkü çok çok güzel. Yani bence Türkiye'nin peri masalı bu biraz.
Evet.
Değil mi?
Şimdi üçüncülükten sonra bir de
birincilik
olmak.
Birincilik tabii. Artık zirve.
Zirve.
Evet. Türkiye'nin zirvesi.
Yani tam bayraklarla çık dışarıya
ya,
falan.
Ya evet. Çok güzel gerçekten. Dediğin gibi. Özlemişiz öyle başarıları.
Kesinlikle.
Sonrasında 2006 yılına baktık. 2006 yılında Süperstar şarkısıyla.
Bu 7 mi?
7. Sibel Tüzün.
Sibel Tüzün.
Evet. Sibel Tüzün hatırlıyorsun o yıllarda sarı saçlı böyle altın rengi güzel ışıltılı bir elbisesi vardı. Sibel Tüzün Sibel Tüzün'e teklif 2005 Ekim ayında gitmiş. Kendisi Rumeli Hisarı'nda ofisindeymiş ve akşama doğru bir toplantıya girmişler saat 9 gibi. TRT ekibiyle ve Sibel Tüzün özellikle benim şu dikkatimi çekti. Şimdi Türkiye Sertab Erener'in katıldığı yılda da şarkının İngilizce olmasını tartışmıştı. Hani Türkçe olsun diye. Evet. Sibel Tüzün'den bir yıl önce de başka biri katılmıştı. Bu sefer şarkı Türkçe diye şey yapılmıştı. Hani neden Türkçe
katılıyor? Çok tartışması
diye.
Olmuştu.
Çok oldu
bunun. Ama bir dil engeli vardı sanki.
En başlarda varmış evet. Sonrasında yoktu. Sibel Tüzün katıldığında da özellikle ben hani o yılı incelediğimde neler olmuş. Bu dil konusunu biraz... Fazla.
Parçanın adı ne bu arada?
Süperstar.
Süperstar, aha. Evet.
Dil konusuna Sibel Tüzün'le ilgili fazla bir anlaşmazlık yaşamış TRT. Bu biraz dikkatimi çekti. Ama müzisyen olarak Sibel Tüzün gerçekten iyi bir müzisyen. Bu arada hem rock hem pop severlerinin sevdiği, geniş bir kitleye hitap eden. Aynı zamanda da güzel bir kadın. Yani sahnede gördüğünde incecik, uzun boylu. Hani yakışıyor. Ben o yüzden seviyorum. Çok tartışma olmuştu tabii ki bu konuda. Ama niye bilmiyorum. Ben seviyorum. Olsun gözlerin kamaşıyor.
mısın? Bırak seninle olsun. Duygun gözlerini kapa, sus yüreğim.
Evet, devam edelim.
Bu yıl özellikle Sibel Tüz'ün olduğu yılın izlenmesini istiyorum çünkü bolca farklı görüşün olduğu, tartışmaların olduğu ve tabii kendini o güne kadar ifade edecek hani yani çok fazla hani biz araştırmadığımızda bilmiyoruz ya da medyada görmüyoruz ya acaba arka planda neler oldu. Bunu görülmesi açısından çok önemli bir program. Çünkü sanatçıdan da bunu dinlemek, o süreçte neler yaşamış, hı hı, nasıl bir şekilde ortaya koyulmuş performans çok önemli. Bu nedenle 2006 yılında izlesinler. Hem de yakın bir tarih, çok uzakta değil.
Evet, 17 yıl.
Aslında çok da yakın değil gibi değil mi? Ama Türkiye uzun zamandır katılmıyor ya. Son performanslardan olduğu için yakın gibi geldi.
Aslında bu bunu anlatmamız bir yandan iyi oluyor. Çünkü genç kuşak en azından
bilgi sahibi oluyor.
Bilgi sahibi oluyorlar, araştırabilirler.
Evet. Bu arada Sibel Tüz'ün katıldığında Yunanistan'da oldu yarışma. Birinci olan Lordi olmuştu. Biliyorsunuz çok sevilen bir performans gerçekleştirdi. Hala da hatırlayan çok kişi var. Rock sonra da Eurovision'da da yükselişe geçti. Sibel Tüz'ün en çok promosyon ve sponsorlukla ilgili çok zorluk yaşadığını belirtti bu süreçte. Az destek aldığını belirtti.
Evet, aslında var.
Yani bu zor bir şey ama bazı şarkıcılar da çok destekleniyor mesela. O da var yani, bazıları da destekleniyor. Bu mesela ben desteklenmesini isterdim hani. Çünkü seçilmiş, o senin temsilcin. O yüzden önemli yani, bir sahnede performans koyacak ortaya. Bir ondan dinlemelerini çok isterim bunu. Hani onun böyle ifadelerini, yüz ifadelerini görerek ne anlattığını, ne hissettiğini. Çünkü daha iyi anlar insanlar, öyle düşünüyorum. Bundan sonraki program, yani 8. programımız 2008 yılında Mor ve Ötesi, biliyorsun Eurovision'a katıldı. Hı hı. Mor ve Ötesi Burak Güven gruptan. Onunla bir röportajımız gerçekleşti. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Burak Güven'in Türkçesi çok güzel. Çok sakin, çok tane tane şekilde konuşuyor. Bu da çok şunu dikkatimi çekti. 2008 yılında kendi de ifade ediyor. Biliyorsun Mor ve Ötesi'nin şöyle bir duruşu olan bir grup aslında. Tabii. Hem şarkılarında da ifade ettiği gibi. Yalnızca aşk ya da diğer nasıl desem, duygusal olarak değil, aynı zamanda toplumsal olarak kendi fikirlerini de ifade edebilen bir grup. TRT en başta Mor ve Ötesi'ni seçtiğinde Mor ve Ötesi de buna çok şaşırmış. Çünkü kendileri hani sadece rock duygusal anlamda yapmadıkları için, aynı zamanda bir duruşları, fikirlerini de ifade ettiği için biz de en başta bizi seçtiklerinde çok şaşırdık. Ama bir yandan da hoşumuza gitti. Çünkü müziğimizi ortaya koyabileceğimiz çok önemli bir yarışma diye ifade ediyorlar. Bu çok dikkatimi çekti. Bunu
şarkının adı?
Deli.
Deli. Hı-hı.
Şarkı Türkçe bir şarkı. Bu dil konusunda da neyle ilgili seçip seçmedikleri, hani İngilizce, Türkçe konusunu kendileri de bir aralarında düşünmüşler. Sonra demişler ki biz kendimizi neyle ifade edebiliriz? Bizim bir duruşumuz var grup olarak. Türkçe demişler, böyle karar vermişler bu şarkı. Mor ve Ötesi çok iyi bir grup değil mi?
Evet.
Ben de çok çok severim.
Müziğimize damga vurmuş gruplardan
çok,
biri.
Çok iyi. Evet, gerçekten. Bu arada Burak Güven neden bahsetti? Yine röportaj yaptığımız bir isimden bahsetti. Hep aslında hani onlar da 80'lerin çocuğu Burak Güven. Biz de dedi hani Eurovision'la büyüdük. Bizim için çok önemliydi. Çocukluğumuzda işte o yayınları izlerdik, gazeteler falan. Orada dedi 1986 yılında Clips ve Onların performansında Gür Akat'ın gitar solosu çok beğenmiştim. Bundan bahsetti mesela. Ama onunla röportaj yaptığımızı bilmiyordu mesela. Hmm. O anlamda da hani sanatçıların birbirini dinlemesi, desteklemesi
ne kadar çok etkili olmuş
çok,
değil mi?
Çok bak, etkili olmuş. Onun çocukluğunda
rol model gibi.
Evet, Gür Akat'ı izlemiş o da. Ne kadar güzel bir şey.
Tabii bir de şey de esasında Sertab'ın birinci olması Türkiye'nin üzerindeki Eurovision gerilimini
azalttı
bir anda
mı?
Attı tabii.
Evet.
Yani birinci oldun artık, daha tamam olduk yani.
Peki.
Çünkü hep haksızlık yapılıyor, işte oy verilmiyor, evet, bilmem ne oluyor.
Siyasi deniliyor.
Ülkeler birbirini tutuyor falan deniyordu. Oldu.
Demek ki güzel bir şarkıyla, iyi bir, değil mi?
Tabii.
Performansla. Peki ilkokulda Sertab Erener'i sahnede böyle kim yapmıştır sence? Annesi ona kostüm hazırlamıştır falan.
Nasıl?
Sertab Erener'i çocukken izlemiş, sonra okulda onun şovunu yapmış biri.
Aa, daha küçük. Kim olabilir? Sen misin yoksa? Gerçekten mi?
Gerçekten. O benim ilkokul dönemime denk geliyordu.
Bunu bilemezdim hayatta.
Evet. Annem böyle metrelerce şeyler almıştık, yapmıştık sahnede. Gerçekten de o yüzden hani biz çocukluğumuzda çok güzel şeyleri, Türkiye'nin başarılarını görebildik ya. O yüzden çok güzel bir şey. Dediğin gibi o Türkiye'nin...
Artık senden de bir şarkı bekliyoruz yani.
İnşallah. Sonrasında Burak Güven'le röportajımızdan sonra 9. program, Allah, Türkiye'nin en fazla Eurovizyon'da tartışılan, Türkiye'nin tek gündeminin
Eurovizyon olduğu.
Eurovizyon olduğu. Şarkıcının kıyafeti ne olacak? Ay, acaba sahnede nasıl performans sergileyecek? Acaba menajeri ne diyor bu duruma dediği hangi yıldır sence? Kimdir röportaj yaptığımız kişi?
9. program. Kim olabilir? 2000 kaç? 12 mi?
9.
2009. 2009. Vallahi o kadar hakim değilim yani.
Süheyla Tay.
Aa, doğru.
Eurovizyon'da Hadise'nin menajeri olarak.
Ben daha sonra zannediyordum onu, 12 falan diye düşünüyordum.
2009.
Vay be.
Birlikte Eurovizyon'a yer alma süreçleri başlıyor. Ve bu benim şu çok dikkatimi çekti. Bence burada damga vuran röportajı bir cümleydi. Dedi ki, benim aslında Hadise'yle Eurovizyon'a gitme hedefim 2009 yılında değil, onunla ilk çalışmaya başladığımız 2006 yılına rastlıyor. Ben dedi, ilk dedi Belçika menajerleriyle birlikte görüştüğümüzde demiştim ki ben Hadise'yi 3 yıl sonra Eurovizyon'a götürürüm dedim. Ve
parça
3 yıl
neydi?
Sonra götürdüm.
Dümtek miydi?
Evet. Ve 2009 yılında Moskova'da yapılan Eurovizyon şarkı yarışmasında Türkiye 4. elde ediyor.
Dümtek tek.
Evet.
Bayağı bir kostüm tartışması, klip tartışması da oluyor galiba.
Tabii bunların hepsini ben Süheyla Tay'a sordum. Çünkü özellikle yılbaşı... Sen dinleteceksin mi?
Evet.
Tamam.
Sen konuş ama.
Tamam.
Bir yandan. Bu da çok güzel bir şarkıydı. Kıpır kıpır.
Evet, hareketli bir şarkı.
Bu arada benim de Hadise'yle ve o yılla ilgili bir anım var. O dönemde biz bir müşterimiz için reklam çekecektik. Benim zaten Süheyl'le de tanışmam o yıl gerçekleşti. Evet.
Kısmet.
Ve Hadise'yle biz reklam sözleşmesi yaptık.
Aha.
Yaklaşık işte ondan 2 ay sonra da Eurovizyon'a seçildi ve Eurovizyon'a gitti. Sonra reklam da tabii çok başarılı oldu, ses getirdi. Sanıyorum Hadise'nin de hayatında dönüm noktalarından biri oldu.
Eurovizyon değil mi?
Evet.
Tabii tanınması daha çok, yani yine tanınıyordu da Eurovizyon en fazla konuşulan. Ben bunu Süheyla Tay'a da sordum. Yani Sertab Erener bile hani gittiği aşamada daha az konuşulmuştu. Tabii bu ne, neye bağlarsınız tecrübenize dayanarak dedim. Tabii birçok şeye. Hadise o yıllarda yeni, daha şöyle yani yükselen bir yıldız olmaya başlamıştı Türkiye'de de. Magazin figürü olması çok önemli burada. Sertab Erener çok iyi bir müzisyen ama hani çok fazla, değil mi, görmediğimiz, aslında magazine karşılaşmadığımız biri.
Bir de şöyle bir özelliği vardı Hadise'nin, bizim seçimimizde de rol oynamıştı. Avrupa'da eğitim görmüş, Belçika'da yetişmiş, Türk kökenli bir şey, sanatçı ve Türkiye'ye gelip yerleşti zaten ondan sonra. Çünkü öyle olup da sonra tekrar dönen bir sürü sanatçı var.
Onların oldu, evet,
hiçbiri
ya
duyulmadı. Türkiye kariyerleri de devam etmedi. Hadise yerleşti ve benimsedi burayı ve buradaki kariyerini günden güne yükseltti. Bence mesela sahnesi de çok iyi olan, yani neredeyse hani Türkiye'nin Beyoncé'si diyebileceğim, sahneyi çok iyi kullanan, çok iyi dans eden, zaten Yabancı dili çok iyi, İngilizcesi çok iyi. Yani öyle hani şarkı ezberledim İngilizcesi değil.
Tabii Belçika'nın, Hollanda'nın, Almanya'nın eğitim sistemleri çok, çok iyi.
Tabii.
Yani orada en nasıl desem, üniversite mezunu olmayan, lise mezunu bile olmayan insanlar çok İngilizce konuşuyor.
Hatta Hadise bulunduğu ülkede daha önce bir yarışmaya katılıyor ve o yarışmada birinci de olamıyor mesela. Hı hı.
Evet, elenmiş. Baya evet, başlarda elenmiş.
Evet, elenmiş ama işte
zaten genelde yarışmalarda yani birinciler hayat çok yükselmiyormuş. Elenenler daha çok yükseliyormuş. Ben de böyle bir şey duymuştum.
İşte Maneskin
de elenmiş
oluyor
mesela.
İşte halkın şeyi farklı oluyor.
Evet yani ya da insanların, yapımcının belki dikkatini çeken. Bazı insanlar orada da dikkatini çekmiyor. Başka bir şeyler
şöyle
oluyor.
Şöyle bir şey var. Yani ben yakından tanıdığım için de Hadise'yi biliyorum. Yani normalde işte konuştuğunda, ettiğinde senin benim gibi gayet hani düzgün ama hani parlaklığını göstermeyen biri. Ama sahneye çıktığında, ışıklar üstüne
doğru,
düşündüğünde...
Doğru, bazı insanlar mesela gördüğünde...
Bir star çıktı
bazılarını
diyorsun.
Gördüğünde çok
yani
etkileniyorsun.
Bir star ışığını görüyorsun.
Hmm, ben o sahnesini çok... Ya gerçi kendisini biliyorum da... Benim de tecrübem.
Biz daha
ben
sonra bir
bilmiyorum
başka reklam filminde yine aynı marka için birlikte olduk. O yüzden...
Oradan tanıyorsun
bunları
sen.
Bunları söyleyebiliyorum, evet.
Anladım. Devam edelim ondan sonra. Tabii bizim aslında Hadise'yi en çok beğendiğimiz yıl, ya ben kendi biçimde söyleyeyim, zaman yılbaşı zamanıydı. Çünkü yılbaşında daha genç, şöyle genç anlamda hani ekrana yansıyan enerjisi, giydiği kıyafet olsun tarz olarak falan çok iyiydi. Hı hı. Sonrasında bu kıyafet mevzusu çok tartışılan bir konuydu biliyorsun. Hı hı. Buradan başlayarak, koreografiden başlayarak sonrasında sahneye çıkan performans ve bu performansta neden rahatsız olduğu biliyorsun, hani rahatsızlık hı hı yaşamıştı, kendi de ifade etmişti süreçte. Bunların hepsini açıkça Süheyl Atay'a sordum. Bunları hı hı sormadan önce hem kendi ben, çünkü ben de o dönemde lisedeydim. Bizde de tartışılan bir konuydu lisede, ne oldu ne olacak. Hem kendi aklımda olanlar hem de sosyal medyayı biraz taradım. Yani şöyle yorumlara baktım, insanlar ne diyorlar. Çünkü işte herkes farklı bir şey biliyor. Bunu menajerden direkt duymadığı için ya da o döneme sadece işte yapılan haberlerden, spekülasyonlardan insanların kafasında bir imaj oluşuyor. Ama bazen senin kafanda oluşan imaj hiç gerçeği yansıtmayabiliyor. O olayı, o kişiyi bir şey tanıman lazım. Hı hı. Ben de genelde hep tanıdığım ya da bildiğim şeyler üzerine konuşmaya çalışıyorum. O yüzden bilmediğim şeyleri de sordum. Mesela özellikle sorduğum konu promosyon ve konser farkı nedir? Siz giderken nasıl bir promosyon turu hı yaptınız dedim. Ve çok özel bir promosyon turu yapmış. Kendisi bana anlattı. İlk olarak promosyonu yapmadan önce iki hafta boyunca ülkeler üzerinde tartışmışlar. Biz hangi ülkeye gidersek ne kadar puan alabiliriz? Hani bazı ülkelerden puanlar gelecektir belli. Hani sen kim
bayağı
gidersen...
Bayağı bir matematik kurmuş.
Aynen yani öyle. Çünkü bazı Türkiye öyle bir ülke ki yurt dışında hani biliyorsun 1960 yıllarda işçi göçü verdiği için, orada da yerleşenler olduğu için yani oy alacağı ülkeler zaten var. Kim giderse gitsin. İşte Fransa, Hollanda, Belçika, İngiltere, Almanya, Avusturya, Türkiye'nin çok yüksek oylar alabileceği yerler. Biz bunları zaten biliyorduk ama dedi biz hiç alamadığımız yerlere gidelim dedik. Andorra'ya dedi, hı hı, Malta'ya dedi ve buradan çok iyi oylar aldık dedi. Bunlar da artık biraz izlenince anlaşılır. Ben o yüzden bu...
Bir strateji geliştirilmiş.
Evet yani Türkiye'nin aslında gerçekten en güzel promosyon dönemini yaptığı şeylerden de biri buydu. Ya zaten gerçekten de öyle değil mi sence de? Bence en fazla Eurovision'un konuşulduğu yıl Hadise'nin katıldığı yıldı. Ya belki evet sahne performansı olarak en başarılı o değil. Yani Sertab Erener, Manga yani.
Yani şöyle
çok
bir
güzel
şey var. İlk çekilen bir klip vardı ve giydiği bir giysi var
i̇şte
Türkiye elemelerinde. Sonra orada sahneye çıkınca her şey değişti.
Farklı biri gibi oldu değil mi? Birkaç
evet
ayda. Ben de öyle gördüm. Yani o çıkanla o kişi aynı değil gibi
yani
geliyor.
Yani işte TRT araya girdi herhalde. Kıyafetini kapat mı dediler artık. Ne oldu
yani
bilmiyorum.
Yok. Kıyafet kendi seçimiymiş. Yani bu işte
kendi seçimi de değildir. Ablası,
yok,
ablası seçmiştir onu. Ablası vardı.
Onu bilmiyorum. Hülya. Onu evet bilmiyorum. Ablasını biliyorum ben. Ben de tanıyorum.
Sonra da kız kardeşi giysilerine bakmaya
yok,
başladı.
Yok, giysi kendi seçmiş. Hmm. Onu da röper şeyde var, şimdi hatırladım. Kendi seçmiş. Hatta bir modacıdan şey dikmesini istemiş. Avrupa'da olan bir modacıdan.
Neyse yani Türkiye'deki gibi bıraksalarmış aslında daha iyi olacakmış.
Ben de çünkü neden? İşte zaten fiziği o zaman da inceydi. Kot pantolon tişört çok yakışıyor. Bir de yaş olarak da yakışıyor.
Bir de daha sportif görünüyordu yani.
Evet. Ama şimdi dönem yaşadı o 6 ayda artık ne olduysa işte bu belgeselde bunu anlattık biz ne olduysa
İşte nasıl bazen geliştiriyorum derken geriletebiliyorsun.
Süheyl Atay işte bu cümleyi kurdu.
Söyledi mi?
Söyledi.
Gerçekten.
Vallahi söyledi. Sana vay, o kısmı bro, ben ikinizi bilirdim.
Kardeşim.
Ne dedi biliyor musun? Ben sürecin ileri gitmesini isterken geriye maalesef bazı şeylerden dolayı gittim. Bu tamamen hadiseden kaynaklı da değil. Bazı nedeni çok hani aralarda kaldığı durumlar da oldu. O da zor bir şey ya. Baskı da var üstünde. Yaş olarak küçük olduğunda her zaman yaşın küçüklüğü insanı olumlu etkilemiyor.
Evet,
tecrübe.
Evet.
Ya bak şimdi Sertab Erener'den bahsediyorum. Sertab Erener yarışmaya katıldığında ya belki kaç 15-20 senelik bir kariyeri var mıydı? Vardı değil mi?
Vardır.
Vardı.
Ya, 20 sene olmasa
15
bile,
senelik vardı değil mi?
Evet.
Sertab Erener 90'ların başında çıkmış ve ondan önce de müzik eğitimi almış. Şimdi bu da tecrübe yani önemli.
Tabii.
Burada sahneye ortaya koyduğunda. O yüzden bunların hepsini konuştuk. Ben bu seneyi...
2009, bu 9. program mıydı?
9. 2009 yılını özellikle dinlemenizi çok isterim. Çünkü Eurovision'a Türkiye Düm Tek Tek şarkısıyla gidiyor. İlk yılbaşında açıklıyorlar. Sonrasında süreç nasıl gerçekleşmiş? Ne gibi sorunlar yaşanmış? Bu promosyon turu neyi ifade ediyor? Bilinmeyenlerin hepsini öğreneceğiniz, kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulacağınız. Bu arada
bir de başka bir yerde bulunabilecek bir şey değil,
değil.
Yani bunlar.
Bir de İngilizce altyazılarımız da var.
Evet, İngilizce altyazılı
evet,
olarak.
Evet. Biliyorsun hani Eurovision'da Avrupa'da da takip ediliyor. Eurovision fanları var. Onlar için de çünkü neden? Bu yani yalnızca bizim ülkemizde popüler olmuyor bu şarkılar. Avrupa'da da oluyor. Mesela Düm Tek Tek Fatih Melen'in de söylediğine göre Avrupa'da da popüler olan hani Eurovision fanları arasında olan bir şarkı. Ondan bahsetti. Bu şekilde yani program çok 2009
10. ve sonuncu program.
Program
hangisi?
Evet onu söylüyorum. Ferman Akgül'le yaptık. Manga 2010 yılında We Could Be The Same adlı şarkıyla Eurovision'a katılıyor.
Hı-hı.
Eurovision'a Oslo'da katılıyorlar.
Yine başarılı oluyorlar benim
Türkiye
hatırladığım.
Türkiye ikinci oluyor.
İkinci oldu.
Evet.
Ki ilk ikincilik
i̇lk
galiba
ikincilik.
Değil mi?
İlk ikincilik. İlk ve tek ikinciliğimiz.
Vay be. Much more than you seem, and I think I wanted a life. Do you understand what I mean? I can see that this could be fate.
Evet.
Evet, we could be the same.
Evet.
Türkiye'nin ilk ikinciliği. Yani birinci olmuşuz, üçüncü olmuşuz, yedinci olmuşuz, dokuzuncu olmuşuz, sonuncu olmuşuz.
Dördüncü olmuşuz.
Dördüncü olmuşuz.
Bu da ilk ikinciliğimiz.
İlk ikinciliğimiz ve son.
Son.
Galiba.
Evet.
Mi?
Şimdi yani şöyle. Sahneye konulan performanslara baktığımda gerçekten şu ön yargısız şekilde bak çünkü insan kafasında bir imaj oluşuyor ya bazen
tabii.
Şunu seviyorum bunu seviyorum. Gerçekten şöyle bir baktığında Ferman Akgül'ün Eurovision performansı bu gelen derecelere falan baktığımızda yani galiba en başarılı vokal performansı olan şarkı. Yani o kadar hareket falan ediyorlar sesi hiç gitmiyor bir kere onu hissettim. Çünkü bir de heyecan olunca hani ses falan da gidiyor yani insana yansıyor. Oldu yani diğer bazı şeylerde mesela. Çok iyiydi. Yani bir kayıt gibi gerçekten şarkı söylüyor. Çok hak edilerek bence alınmış bir ikincilik. Hatta ben Ferman Akgül'e dedim ki aklımda olan bir soruyu size sormak istiyorum. Ya Manga neden birinci olamadı? Hani bizim için olmaması gereken bir şey yoktu çünkü çok iyiydi.
Evet.
O da tabii bunlardan bahsetti. Biz aslında dedi anketlerde birinci görünüyorduk. Bir de orada şey oluyormuş bahis oluyormuş. Bahislerde de birinci çıkıyorlarmış. Artık dedi bizim hani Eurovision fanları birinci olacağımızı düşünüyorlardı. Bize sormaya başladılar. İşte seneye İstanbul'da nereye gelelim? Nereleri önerirsiniz? Bayağı soruyorlardı dedi. Sonrasında Almanya o yıl birinciliği kafasına takmış bayağı bu arada. ve çok büyük bir ekiple gezmeye başlamış. Çok büyük tanıtımlar yapmaya başlamış. Yani böyle çok ünlü, Avrupa'daki ünlü komedyenlerine şarkıyı bir şekilde mesela tanıttırmışlar.
Pazarlama faaliyeti.
Evet, bunu işte mesela yani. Sen yani çok iyi bilirsin. Hı-hı. Yani diyor ki mesela kameralarla ve böyle hani belki de 30 kişilik bir ekiple geziyorlardı diyorlar Norveç'te. Hı-hı. Her gittikleri bir yerde bir hikaye yapıyorlardı, yaratıyorlardı ve çekiyorlardı. Ve bunu yarışmaya şey olana kadar yapmaya başladılar. Bu arada şarkıları da güzeldi diyor yani açık sözlü bir şekilde. O daha çok radyoda dönmeye uygun bir şarkıydı diyor. Hatta Türkiye'de de dedi radyoda daha çok döndü. Bizim şarkımızdan daha çok o dönmüştü mesela dedi. Ya tanıtım desteği bence çok çok önemli. Yani ekip. Hani yani bence şarkıcıdan çok ekip daha çok önemli gibi geliyor bazen gerçekten.
Yani bunun sahnesi var, orkestrasyonu var, koreografisi var.
Reklamı
oyun
var.
Reklamı var. Orada sound check'i var. Doğru düzgün yapılması gerekiyor. O gece o görüntüleri alan kamera görüntülerinden bahsediyorum.
O da çok önemli.
Yani ne kadar yakını gösteriyor, ne kadar uzaklaştırıyor. Bunlar çok önemli.
Çok önemli tabii. Şimdi Ferman Akgül evet onunla ilgili de bir şey dedi. Yani ya bence Ferman Akgül ve Manga uyumlu bir grup. Hı-hı. Şimdi insanlar biraz uyumlu falan da olunca o ekip falan da rejiyle de iyi anlaşma ihtimalin yüksek oluyor. Mesela kaskları kırılmış ve kostümün yediği yokmuş dansçılarının. Onu hemen tamir etmişler, sıfıra yakın yapıp vermişler. Bizi çok seviyorlar diyor. Yine bir Türk arkadaş varmış orada Norveç'te. Prova için onlara hani yerleri göstermiş. Aynı zamanda Norveç çok iyi bir şehirmiş. Norveç diyorum, Oslo çok iyi bir şehirmiş. Ve rock'ın yükselen şehriymiş. Prova yapmaları için birçok bina tahsis ediyorlarmış herkese. Çok rahat.
Norveç'le başladık hatırlarsan.
Norveç'le bitiyor.
Norveç'le bitiriyoruz.
Evet. O Bergen'deymiş. Gür Akat'ın olduğu klips ve onlar. Bu Oslo'daymış.
Oslo'da.
Eurovision
koşusu YouTube belgeseli 10 bölüm.
Evet.
Ege Şakrak. Gene sana... Ece diye isim.
Evet, Ege.
Ege.
İnanılmaz. Yunanistan'da Türkiye'nin ortak denizini düşün. Böyle Avrupa dedik ya. Eurovision
yarışması. Ece de kraliçe demek. Kötü bir şey değil. Evet, Ege Şakrak sunumuyla
evet.
YouTube'da. Ne zaman yayınlanıyor Ege?
1 Mayıs'ta.
1 Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı.
Evet. Mayıs'ın ortasında çünkü yarışma var artık. Yarı finaller var. 2 tane yarı final, 1 tane final var.
I Run Music.
Evet.
YouTube kanalı ve Radio Run On Air kanalında.
Evet. Ve yine...
Hepsi birden mi yayına verilecek?
Evet, hepsi birden olacak. Evet.
10 bölüm birden.
10 bölüm birden. Hepsini o yüzden arda arda izleyebilirler.
Yaklaşık 20 dakikayla 30 dakika arasında
yani
gibi.
Yaklaşık bence 30 ile 40 dakika arasında gibi.
Öyle mi?
Evet. Hı-hı. Bir o yılın şarkısını tanıtacağız. Birinci olan şarkıyı. Sonrasında Türkiye'den kim katılmış o sene? Onunla röportajımız olacak. Ya da onun yakın arkadaşı ya da röportaj. Yani o süreçte yer almış bir kişiyle. Çünkü süreci tanıyan biri lazım. Sonrasında da Fatih Melek biliyorsun Eurovision'la ilgili hem süreci bildiği, takip ettiği için yıllarca hala da bunu gerçekleştirdiği için onun yorumlarını alacağız. Ve yarışma gibi oldu. Ve sonrasında programımız da bitecek. Bir de ben bu Ferman Akgül'le yaptığımız röportajla ilgili söylemek istediğim şunlar. Ben hani nasıl dedim sizin performansınız çok farklıydı, çok iyiydi sesiniz, sahne şovunuz. Biz çok çok prova yaptık dedi. Şehir bizi çok rahat ettirdi dedi. Bir 17 prova yapmışlar salonda.
Bayağı
yani şeyde.
İyi.
Onun önce bir de kendimiz belki 17 yapmışızdır dedi. Yani çok çalışmışlar ve orada işi şansa bırakmıyorlar. Ekipler çok iyi oluyor dedi. Eurovision'da bu arada bir ekip oluyormuş. Yani şöyle Avrupa Yayın Birliği'nin senin de söylediğin gibi. Ya onlar her sene o ülkeye gidip nerede olacaksa onu gerçekleştiriyorlarmış. Tabii yerelde de yine oluyor ama hiç şansa bırakmıyorlarmış. Ve yani çok iyiler dedi. Mesela bunu Gür Akat da söyledi. Şöyle, orada senin çıkacağın zamanı hesaplıyorlarmış. Senin dediğin gibi 3 dakika. Yürüyüş mesafen 2 dakika. Hepsini hesaplıyorlarmış. Ve yayın falan böyle aksamıyormuş. Hı hı. Bunu Ferman Akgül de dedi. Yani bizim konserlerde...
Canlı yayın dedi, olduğu için tabii.
Tabii
yani
ama hani
ufak bir aksam
bizim konserlerde
gerekiyor.
Biz dedi, deriz ki dedi 12'de başlayacak, 2'de başlayan olur dedi. Orada dedi biz çok disiplin Yok. Olduk dedi. Hı hı. Disipline girdik dedi. Ve bizim için de çok iyi olmuştu mesela o süreç dedi. Şimdi dedi konserlerimiz daha böyle dakika hani gibi oluyor.
Daha disiplinli hale geldi.
Disiplinli oluyor. Ve ama onların da fanların en çok sorduğu şeymiş. Yani abi ya diyorlarmış. Niye birinci olamadık? Neden olmadı? Çünkü istiyorlar. Olacağı düşünülüyor.
Yani ben pozitif yönünden bakıyorum. Bir birinciliğimiz var. Herkes onu biliyor.
Ferman Akgül'le böyleledi biliyor musun?
Bak yine düşeş.
Bu kadar çok konuşulmazdı o zaman. Sen dedin
evet,
şey dedi.
İkinci olmak da güzel. Gönüllerin evet. ikincisi. Birincisi
yani
olmuş.
Yani nokta atışı yapıyorsunuz evet. Oğuzhan Bey bugün.
Vallahi peki, ne diyeyim. Aklım ve sözün yolu bir.
Bir değil mi? Sen en çok hangisini sevdin ve beğendin?
Ben Manga'yı seviyorum.
Ben de seviyorum.
Manga bir. Yani, bir değil yani mi? Müzik şeyi olarak.
Ben de çok beğeniyorum. Olarak. Yani Sertab Erener. Şöyle bir bakayım dedim. Ben böyle enler hani kafamda röportajlara baktığımda. Ya ben şöyle bir sahne performanslarına baktığımda hani böyle... En etkileyici olan bence Şebnem Peker çok etkileyici. Yani çok güzel, sahneye çok yakışıyor. Sesi yine çok güzel.
Tabii böyle bir cool o dönemin gibi. Amatör heyecanı da var.
Var ama hani çok estetik yani.
Yani
sahnede.
Şey çünkü öyle bir profesyonel koreografi yapılmamış.
O yapılmamış evet. Ya tanıtım desteği yok düşünsene.
Yani doğal her
çok
şey.
Çok doğal. Yani doğal. Şarkıyla tamamen yürümüşler.
Doğal oraya. Olduğu için o sempati. Evet şarkıyla yürümüşler evet. Dediğin doğru.
En bana böyle batılı gibi gelen Sertab Erener tarzı olarak. Bence Halley de çok güzel. Halley şarkısı gerçekten.
Benim aklımda şey de kaldı mesela. Çok dalga geçilen Çetin Alp opera. Hmm. Bir dönem körfez krizi olduğu için Petrol. Adlı şarkıyla temsil olmak. Yani böyle bir gündemde ne varsa popüler onu yapalım. Bütün dünyanın bildiği bir şey olsun ki oradan bir belki puan alırız kafaları da vardı.
Vardı evet.
Ama ne zaman ki şarkıya, melodiye dönüldü
kendi
o zaman
kattık,
başarılar da geldi.
Sertab Erener'de.
Tabii başarılar
sonraki
geldi.
Sonraki yıllarda işte Athena.
Evet
ondan
tabii.
Başka yani Sibel Tüzün'e yine kattığı şeyler vardı. O da yine bir böyle dans etme olsun ritimler. Sonra 2008 Mor ve Ötüs zaten. 2009 Halise onda da yine... Türk ezgileri vardı. Manga'da da var yine. Yani kendinizden katınca güzel oluyor gerçekten.
Sen şimdi özlüyor musun Eurovision olmasını?
Ya.
Yani Eurovision yapılıyor tabii. Devam ediyor da Türkiye'nin
tabii
katılmasını.
Tabii ki katılması. Yani ne kadar renkti bence.
Müzik endüstrisine bir heyecan geliyor. Yani
evet.
Her şeyin ötesinde
ya
değil mi?
De
yeni
şöyle,
şarkıcıların çıkmasını sağlıyor.
Ben de onu diyecektim. Ya mesela bundan 10 yıl, 13, 14 neyse öncekiler çıkabilmiş. Yani konuşulmuşlar. Ya mesela... Şu andaki gelen müzisyenlerin böyle bir imkanının olması bence yani haksızlık ama onlara da ya.
Yani başka öyle bir uluslararası yarışma
yok
ki.
Evet.
Nereye katılacak da kendisini göstersin bir
evet.
milyar kişi izleyecek.
Evet.
Bir anda keşfolabilirsin işte. Güzel tarafı o.
Evet.
Belki bilmiyorum bu yıl artık geçti önümüzdeki yıl gündeme getirilirse.
Tabii neden olmasın yani Türkiye.
Bu program da yani bu belgesel dizisi de bir vesile olabilir.
Tabii yani akıllardaki sorulara cevap arayacak. Türkiye'nin geçmiş başarılarını hatırlatacak. Çünkü Türkiye artık yani her eski bir şeye baktığında şey diyor. Ah nerede o günler? Nerede şu şey? Nerede o başarı? Böyleyiz yani.
O zaman tekrar anons edelim. Eurovision Koşusu adlı belgesel Run Limited'in yaptığı... Süheyl Atay yönetmenliğinde ve Cem Özbatur,
evet.
Fatih Melek, Ege Şakrak,
Deniz Atay. Hep 5 kişiyle 10 bölümlük bir belgesel.
10 bölümlük bir belgesel yapıldı. Gerçekten büyük emek verildi.
Evet.
1 Mayıs akşamı mı? YouTube'da.
Onun saati
1 Mayıs'ta evet, 1 Mayıs'ta devreye girecek güzel bir bayram
gece
günü.
Gece 00:00'dan sonra
o
bakmaya başlasınlar.
Evet, o da olabilir. Ertesi gün de bakabilirler.
Evet.
Zaten kalıcı.
Evet.
Sonuçta bununla ilgili başka hiçbir yerde de bulamazsınız belgesel. Ben şeyde duymadım. Hani yabancı belgesel de duymadım.
Hı hı.
Herkes izlesin. Tavsiye ediyoruz. O zaman bir saatlik süremiz bitti bile. Kuş evet. gibi geldi geçti.
Evet.
Herkese veda edelim buradan.
Tamam.
Yarın akşam saat 17'de Barbar dinledikten sonra şimdi benim program var. Mesela Oğuzhan Akay'la Runner, Fatih Meleği konuk edeceğim. Bakalım Eurovision'un onunla ilgili bölümlerinde neler oldu onu konuşacağız.
Evet, onu konuşalım. Ya ileride de umarım inşallah Türkiye Eurovision'a yeniden katılır. Çünkü bu yalnızca bizim neslin değil, bizden önceki neslin de çocukluğunda büyüdüğü, onunla heyecanlandığı evet. çok önemli bir yarışma. Hı-hı. Türkiye'nin de yani Avrupa'ya müziğinin kendine ortaya koyduğu bölümde bu Doğu Batı arasındaki.
Biraz da galiba müzisyenlerin bu işe el atması lazım. Yani bir gündem oluşturması lazım. Eurovizyonumuzu yani bize geri verin.
Nasıl olacak bilmiyorum
i̇şte,
da.
Eurovizyonu bize geri verin gibi.
Yani halk da istiyor zaten, seviyor insanlar. Yani işte Doğu Batı arasındaki bu ülkenin o kadar zengin müziği, iyi müzisyenleri var ki. Ve bu yarışmadan da kendini çok duyurabilen insan var. Yani genç, şimdiki nesilden neden olmasın? Gruplar, müzik yapan kişiler, bir rekabet de olur. Yani çok çok da iyi olur. Neden olmasın böyle bir şey yeniden?
Evet. O zaman biz şimdi programı bitirmiş olalım.
Evet.
Program bittikten sonra da Every Way That I Can, Sertab Erener. Come on now. Bu şarkıyla bir ki şarkıyla birlikte Barbar'dan sizlere veda ediyoruz. Haftaya yeniden Barbar'da birlikte olacağız.
Evet.
Eurovision'u konuştuk. Eurovision koşusunu konuştuk.
Belgeseli izleyin.
Belgeseli izleyin YouTube'da.
Kanalında.
Herkese güzel bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyoruz.
İyi hafta diliyoruz. Eurovision'la kalın Mayıs ayında.
Barbar geldik.
Barbar gidiyoruz.
Adı Barbar, kendisi Barbar. Şen şakrak her şey var. Barbar.